Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Sami Zorlu ve Halil Kurt Hocam'la tekrar birlikteyiz. Bu hafta yine İbrahim Bey'in yıllık izni dolayısıyla Medeniyet Coğrafyamız programında Halil Kurt Hocam'a ben Deniz eşlik edeceğim. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim Sami Bey.
Hocam yine gündem bir hayli yoğun. Tabii bugün iki bayramı birlikte yaşıyoruz.
Evet.
Hem Cuma bayramı hem de 86 yıl sonra Ayasofya Camii tekrar ibadete açıldı.
Evet.
Ben müsaadenizle bu konuyla başlamak istiyorum. Tabii bu tarihin yani 24 Temmuz tarihinin ayrı bir ehemmiyeti de var, öyle diyelim. 24 Temmuz 1923'te yine Lozan Barış Anlaşması da evet, imzalandı. Yine bugün Ayasofya Camii tekrar ibadete açıldı.
Evet.
İkisini birlikte değerlendirdiğimizde bize ne ifade eder? Ve ayrıca Ayasofya Camii'nin simgesel olarak bizdeki karşılığı nedir?
Evet.
İslam dünyasındaki karşılığı nedir? Buyurun efendim.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Ayasofya Camii Şerifi'nin açılışı bütün ümmeti Muhammed'e, memleketimize hayırlı olsun. Sevinçli bir günümüz. Ayasofya sadece bir cami değildir. Zaten bir külliyedir. Bu külliyenin
evet,
içerisinde Osmanlı padişahlarının türbelerinden tutun da hatta bir yıktırılan bir medresesinden tutun. Komple bir binadır. Osmanlı'da külliye deyince cami ve onun eklentileri oluşuyor. Ayasofya bir simgedir gerçekten. Şöyle bir örnek de açıklayacak olursak, mesela ay yıldızlı bir Türk bayrağımız var. Normalde bir metrekarelik bir bezdir bu. Herhangi bir tekstil atölyesinde bastırılabilir. Yani onun maddi olarak değeri çok fazla bir şey ifade etmez. Ama onun simgesel bir anlamı vardır.
Manevi bir değeri
manevi
vardır.
Bir de bayrağın, sancağın. Şimdi Ayasofya'ya da cami olarak bakarsak o zaman o ay yıldızlı al bayrağın o bez olarak maddi değeri gibi düşünürüz. Çok basite indirmiş oluruz. Çünkü fethin bir sembolüdür. Yani İstanbul fethedilmeden önce Roma İmparatorluğu'nun, Doğu Roma'nın, Bizans'ın imparatorluk simgesiydi orası. Fatih İstanbul'u 1453'te fethedince beylikten, devletten imparatorluğa geçti. Cihan devleti oldu artık. Süper
evet,
güç oldu. Yani nasıl ki üçüncülük takımının ikinci lige, birinci lige, bir de süper lige çıkması. Yani İstanbul'un fethiyle Osmanlı bugünkü Amerika'nın hani dünyada bir süper güç olması gibi öyle bir devlet oldu. Biz Osmanlı Devleti yıkılıp Cumhuriyet kurulduktan sonra ki 24 Temmuz 1923 Lozan Anlaşması da siz az önce belirttiğiniz gibi bugün imzalanmıştır. Bu tarihten sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ise bu Ayasofya'ya bakışı çok farklı olmuştur. Bunun sebebini de eğer müsaade ederseniz birkaç cümleyle izah etmek istiyorum.
Buyurun, tabii.
Şimdi hep kutlarız. 23 Nisan 1920 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı deriz. Bu benim kişisel kanaatimdir. Türk tarihinde, Osmanlı tarihinde belki de en demokrat, en böyle halk içinden gelen meclistir o. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi. Halkın nabzını tutan. O Kuvayi Milliye dediğimiz, milli mücadele dediğimiz, kurtuluş savaşı dediğimiz, vatanı kurtarma dediğimiz meclis o meclistir. Fakat işte bu meclis vatanı kurtardıktan sonra 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması imzalanıyor ama bu imzalanan metnin mecliste onaylatılması gerekiyor idi. Fakat mecliste birçok muhalif yani mevcut işte başkan Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'ye karşı da bir muhalif cephe var. Onlar da daha güçlü. Ve 24 Temmuz'dan sonra o meclis feshediliyor.
Evet.
İşte burada bir fikir dünyasında, duygu dünyasında bir kırılma var. Hep gözden kaçırılan nokta o. Ve 11 Ağustos 1923'te bakın tarihleri tekrar ediyorum. 24 Temmuz 1923'te Lozan imzalandı.
Evet.
Sonra o meclis, o demokrat dediğimiz meclis feshedildi. Hı hı. İkinci bir meclis toplandı. Ve ikinci meclisin toplanma tarihi 11 Ağustos.
Evet.
Bu meclis Mustafa Kemal Paşa'nın ifadesiyle kız gibi bir meclisti.
Hmm.
Anadolu'da kız böyle efendi, hanım hanımcık, etliye sütliye dokunmayan denir ya. Tek tek isim isim muhalif olmayacak, problem çıkarmayacak isimler listeye konularak seçtirilmiş kişilerdir. Hmm. Hiçbir muhalefetin artık olmadığı bir meclistir. Ve 1911 Ağustos 1923'te 1928'e kadar olan o devrimler dediğimiz o Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o kuruluş aşaması, o devrimlerin tamamına yakını yapılan bu meclistir.
Bu meclisle.
Hmm. Daha sonraki dönemlerde de işte tek parti ve 1950'ye kadar, yani ezanın Türkçeleştirilmesine kadar olan sürece giden bir yoldur bu.
Hmm.
Peki 24 Temmuz 1923'te ne oldu ki meclis feshedildi vesaire?
Evet.
Şimdi hep bize şunu gösteriyorlar. Böyle bir algı operasyonu yapıyorlar. Sevr'i gösterip Lozan'a razı ediyorlar. Sevr bir dayatmaydı ve kimse de bunu kabul etmedi. İmzalanmış bir şey yoktur. Ben geçen Orta Doğu'nun siyasi coğrafyası bir kitap hazırlarken, hı hı, Yemen'de bir ada var. O adanın tarihçesine baktığımda Lozan'da devredilmiş. Yani Yemen'in o Sokatra Odası, bilmem o Kızıldeniz'deki, Hint Okyanusu'ndaki adaların bile tapusunu biz
Lozan'da
devretmişiz. Meis Adası'nın işte bugün problem
gündemde
oluyor.
Olan,
Libya'nın tapusunu da yani savaşı kaybetmişiz. Askerimiz çekilmiş ama tapuyu biz bu anlaşmayla vermişiz. Ve bu mevcut Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında devletin kurulmasını da belli şartlara tabi olmuştur. Yani İngilizler İstanbul'u işgal ettikten sonra gitmemek için bir demiştir, saltanat ve hilafeti kaldıracaksınız. İkincisi, hı hı, İstanbul başkent olmaktan çıkarılacak. Dikkat edin, 11 Ağustos 1923'teki meclis 13 Ekim 1923'te bakın Eylül Ekim başkenti Ankara'ya taşımıştır. Ve biz Ankara'nın başkent olmasını da kutlarız böyle. Halbuki İstanbul, bakın İstanbul ve Ayasofya.
Evet.
Tekrar ediyorum, İstanbul ve Ayasofya bütün İslam dünyasında, nasıl ki Mekke, Medine ve Kudüs bizim manevi bir üç tane mescidimizdir, mabedimizdir. İstanbul ve Ayasofya ise simgesel olarak, siyasi olarak bir cihan devleti olmanın bir simgesidir.
Evet.
Osmanlı padişahları Sultanahmet Meydanı'nda Sultanahmet Camisi varken, Süleymaniye Camisi varken, İstanbul'da çok sayıda cami varken hep cuma namazlarını, cuma selamlıklarını Ayasofya'da kılarlarmış.
Evet.
Ayasofya bu yönüyle bir simgedir. Siz Ayasofya'yı cami olmaktan çıkarttığınız an bütün iddialarınızdan vazgeçiyorsunuz. İşte Gürcistan gibi, Bulgaristan gibi, Ürdün gibi, yani dünyadaki 200 küsur ülkeden bir ülke olmayı kabul ediyorsunuz. Ama Ayasofya sizdeyse siz o Osmanlı'nın yıkılışında düeli muazzama deniyor idi.
Hı hı.
Yani şimdi de bu Sayın Cumhurbaşkanı sık sık söylediği beşli çete diyor ya, İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan ve bugün, hı hı, dünyanın sırtında boza pişiren, dünyanın en haksız, hukuksuz uygulaması olan Amerika, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın veto hakkının olduğu bir dünya düzeni. Hı hı. Siz işte Ayasofya ile birlikte bu düzenin içerisinde oyun kurucu olarak ben de varım diyorsunuz. Birilerinin rahatsızlığı buradan geliyor. Yoksa
evet,
bir mabedin müzeden
camiye
çevrilmesi. Hatta insaf sahibi Hristiyan dünyasındaki bazı din adamları da, mesela Almanya'da bir Katolik papaz biri diyor ki, içim acıyor deyince, için niye acıyor diyor. Yani bir müzeyi mabede çeviriyor. Yani biz kapatmıyoruz, yıkmıyoruz. Dolayısıyla mabet olarak asli vazifesini sürdürüyor ve bu konuda söz söyleyenlere de Endülüs'te, bu Endülüs'ün o büyük muhteşem mabetlerinden kaç tanesi kaldı veya Balkanlar'da, Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Makedonya'da, Arnavutluk'ta, hı hı, Sırbistan'da yok edilen, yıkılan o mabetlerimizi veya kiliseye çevrilen mabetlerimizi hatırlatmak isteriz. O yönüyle de bize kimsenin bu konuda söz söyleme hakkı da yoktur, haddi de yoktur.
Aynen. Yunanistan Başbakanı da söylemişti değil mi? Sonra cevap geldi bizden.
Şimdi Yunanistan'ınki biraz şöyle, adamlar ekonomik olarak batmış durumdalar. Bu bir de koronavirüs hadisesinden sonra turist filan da gelmeyince. Yani içerideki bu krizi bastırmak için Ermenistan'ın yaptığı da buna benzer bir şeydir. Yani içerideki krizi bastırmak için dışarıda bir düşman oluşturup içerideki gündemi değiştirme şeyidir. Yoksa çalışıyor. Yunanistan'dan çıkacak bir şey yoktur yani.
Evet. Hocam tekrar kutlu olsun diyelim.
Eyvallah. Hayırlı Kurban Bayramı da geliyor.
Kurban Bayramı da geliyor. Üç bayramı birlikte yaşayacağız inşallah, bugünlerde yaşıyoruz. Kurban Bayramı demişken birçok gündem var. Azerbaycan, Ermenistan'ı konuşacağız. İran'daki son durumu, Libya'yı falan konuşacağız ama sizin biliyorum İbrahim Bey'le bu programda geleneğinizdir.
Evet.
Kurban Bayramı geldiğinde ve Ramazan geldiğinde, Ramazan bayramları geldiğinde İslam coğrafyasında, medeniyet coğrafyamızda bir kurbanı sizinle konuşmak isteriz tekrar. Buradan devam edelim hocam.
Zaten kurbanın kelime anlamı kurbiyettir. Yani Allah'a insanı yaklaştırmaya vesile kılacak bir araçtır aslında kestiğimiz kurbanlar. Şimdi Türkiye başta olmak üzere İslam dünyasının birazcık şehirleşen, birazcık zenginleşen kesimlerinin böyle 30 yaş altı gençleri maalesef çok dijital bir dünyada yaşıyor. Yani şu anda ben kendi yakın çevremden de biliyorum. Gençlerimiz çok rahat yaşıyorlar. Her şeyler önlerinde. Yani yediği önünde, yemediği ardında hesabı. Ancak şöyle biz ümmet coğrafyasına bir baktığımızda Kurban Bayramı gelse de, yani bir parça et soframıza gelse diye bekleyen nice mağdur, mazlum bu coğrafyanın insanları var. Bu yönüyle hani komşusu aç iken tok yatan bizden değildir ilkesini benimseyen bir ümmetin mensupları olarak kurbanda en azından eğer biz o insanlara el uzatamıyor isek veyahut da en azından ya biz Allah'ın bunca nimeti içerisinde yüzerken başka bir bölgede, diyelim ki Nijer'in bir bölgesinde, Çad'ın bir bölgesinde, ne bileyim Afrika'nın veyahut da işte Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kalmış olduğu mülteci çadırlarında, Filistin'de veyahut da Suriye'de mülteci çadırlarında yaşayan insanların hani yol gözlediği bir ortamda onların sızısını, onların derdini kalbimizde görmüyorsak, ki bu imanın en zayıf alametidir, biz kendimizi tekrar sorgulamamız gerekiyor. En azından biz bu programlarımızda bu bayramları sevdiklerimizle kavuşmak, kucaklaşmak, bir arada olmak için bir vesiledir ama bir de ümmet bilinciyle, millet bilinciyle böyle de bakmamızda fayda vardır diye düşünüyorum.
Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz hakikaten. Dediğiniz gibi bu programlar, bu ifadeleriniz biraz daha böyle kurbanı hakkını vererek yaşamaya vesile olur inşallah diyelim. Hocam önümüzde Azerbaycan-Ermenistan meselesi var. Bu programın üçüncü konusu olarak onu konuşalım. Azerbaycan sınırlarında yer alan Tovuz bölgesine bir saldırı gerçekleştirdi Ermenistan. Azerbaycan ordusu da Ermenistan'a karşılık olarak Ermenistan'ın mevzilerine saldırdı. Ve dün yapılan bir haberdi zannediyorum. Yine Ermenistan'a ait birkaç İHA düşürüldü. Yani Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir gerilim devam ediyor ve duracak gibi de gözükmüyor. Bunu ele alalım, konuşalım istiyorum.
Şimdi,
hocam.
Şimdi malumunuz Sovyetler Birliği'ne bağlı 15 cumhuriyet var idi. 1991 yılında bu 15 Cumhuriyet bağımsızlığını ilan etti. Bunlardan 3 tanesi de Kafkas Cumhuriyetleriydi. Sovyetlerden bağımsız olan Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan. Şimdi tam o sırada Rusya'nın desteğiyle Ermenistan, Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ ve arada kalan koridor bölgesini işgal ederek Azerbaycan topraklarının %20'sini fiilen işgal ediyor şu anda. Şimdi Azerbaycan-Ermenistan gerginliği denince geleneksel olarak hep aklımıza Karabağ bölgesi geliyor.
Yani ama şimdi niye tovuz?
Karabağ'da tamam, bu 93'ten bugüne kadar 17 senedir ufak tefek böyle karşılıklı böyle saldırılar, birkaç askerin hayatını kaybetmesi, hatta sivillerin hayatını kaybetmesi hadiselerini duyar idik. Bunlar 17 yıldır yaşadığımız normal rutin hadiselerdi ama Toguz bölgesi dediğimiz Ermenistan'ın kuzey doğusunda Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan sınırının kavşak noktasına yakın bir yer ve burası Bakü, Tiflis, Kars demiryolunun, Bakü, Tiflis, Ceyhan petrol boru hattının ve TANAP doğalgaz, Trans Anadolu doğalgaz hattının geçtiği. Hani şöyle düşünün, Türkiye'den bir örnek verecek olursam ben bazen hep geçerken hatırlatırım yanımdakilere. O Hereke vardır İstanbul-İzmit arasında. Öyle bir dar bir yerdir ki otoban, D100 karayolu ve tren hattı, hızlı tren hattı falan. Yani siz orada bir 100 metrelik bir bölümü havaya uçurun. Yani bir oradaki köprüler, kavşakları bütün İstanbul'un
ulaşımı
kapatmış olur. Şimdi orası öyle kritik bir nokta ki Azerbaycan topraklarına tam öyle bir kritik noktadan saldırıyor Ermenistan. Şimdi Ermenistan'a bakıyorsunuz, nüfusu 3 milyonun altına inmiş, ekonomisi çökmüş ve dünyada şu anda 6-7 milyon civarında Ermeni nüfus var. Bunun 3 milyondan daha azı Ermenistan'da ama 1 milyon küsur Rusya'da, bir o kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın birçok yerinde dağılmış Ermeni nüfus vardır. Ve yurt dışından gelen para transferleriyle ekonomisini döndürmeye çalışan bir Ermenistan var. Yani Ermenistan'ın çapını aşan bir saldırıdır bu. Peki perde gerisine bakıyorsunuz, karşınıza şöyle bir manzara çıkıyor. Türkiye 10 yıl öncesinde, yani bir 2010 yılında doğalgaz ihtiyacının %52'sini yaklaşık olarak Rusya'dan karşılıyor idi. Mavi Akım ve Batı hattı üzerinden. Şimdi Uluslararası Enerji Ajansı ve bizim bu derslerde okuttuğumuz şeylerde bir ülkenin %30'dan daha fazla bir başka ülkeye bağımlı olmaması gerekir stratejik olarak. Yani siz Azerbaycan'dan da alıyor olsanız, Katar'dan da alsanız, bugün dost olduğunuz bir ülke bile olsa, enerjide %30'un üzerinde bir ülkeye bağımlı olmak çok tavsiye edilen bir şey değildir. Hani bir gün olur ki aranız bozulduğunda, adam vanayı kapattığında hayatınız felç olur. Yani %30 geçmediğiniz zaman diğer kaynaklarda bunu tolere edebilirsiniz. İşte Türkiye son 10 yılda kademeli olarak bu TANAP'ın açılması sebebiyle Azerbaycan'dan aldığı gaz oranını arttırdı. Şu an %30 civarında Azerbaycan'dan alıyoruz. Ve %50'den %15'lere düştü Rusya'dan aldığımız gazın oranı. Yani Türkiye'nin tükettiği gaz. İşte Katar'dan, Cezayir'den, Nijerya'dan, hatta Trinidad ve Tobago'dan bile biz sıvılaştırmış petrol gazı alıyoruz. Doğal gaz, LNG dediğimiz. Şimdi bu Rusya'nın çıkarlarına ters bir durum. Çünkü Rusya, Almanya, İtalya ve Türkiye ile birlikte en çok gaz sattığı, en büyük, hani halk arasındaki deyimle yağlı müşterisi Türkiye'ydi. Türkiye yavaş yavaş Azerbaycan'a doğru şeyi kırdı. Yani petrol ve gaz alımlarında. İşte siz bu boru hattının olduğu yeri bombalarsanız, boru hattını çalışmaz hale getirirseniz, hiç böyle yani Rusya hani üç maymunlar oynayıp görmedin, duymadın, bilmedin, Ermeniler bombalıyor diyor. Eğer bu hat çalışmaz ise
Rusya'ya yöneleceğiz.
Siz doğal olarak bu gazı oradan alacaksınız. İşte uluslararası ilişkilerde bazen bir düğmeye bastığınızda ses başka yerden çıkar. Yani bu işin perde gerisinde Rusya'nın olduğunu çok rahat buradan anlayabilirsiniz. Ve Türkiye çok bugüne kadar gösterdiği tepkilerin hepsinden daha üst perdede Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti. Gereken her türlü askeri ve lojistik desteğin verileceği belirtildi ve bu saldırı geri püskürtüldü. Herhalde onlar da buna göre ayaklarını denk alırlar diye düşünüyoruz. Olay Eyvallah. Bundan ibaret. Hı hı.
Hocam bir de İran mevzuu var. İran'da son bir aydır 21 tesise bir saldırı gerçekleştirildi. Patlama gerçekleşti bu tesislerde. Hı hı. Bunun arka planında ne vardır?
Bir de bu Azerbaycan-Ermenistan hadiselerinde yani İran'ı da göz ardı etmemek lazım. Hı hı. Çünkü İran'ın içerisinde özellikle Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Zencan gibi bu 31 eyaletin altısında Azerbaycan kökenli Türk nüfusu fazla. Gerek demografik yapısındaki bu etnik Türk nüfusundan doğan bir durum. Bir de Türkiye'nin Kafkaslar'da fazla etkin olmasını istemediği için her daim bu Ermeni-Azeri çatışmalarında İran bazen el altında bazen açıkça hep Ermenistan tarafında ola gelmiştir. Bunu da ayrıca not etmek gerekiyor bu stratejik sebeplerden dolayı. Evet. Derseniz ki Ermeniler işte Ortodoks Hristiyan, Azeriler, Müslüman hem de yarıdan fazlası Şii'dir, İran'da Şii'dir. Ama stratejik ilişkiler öyle düşünülmüyor olayla baktığımızda. Şimdi gelelim İran'daki son bir aydaki patlamalara. Patlamaların olduğu yerlere bakıyorsunuz. Nükleer santrallar, enerji santrallarının olduğu yerler, petrol rafinerileri ve İran'ın en hassas, en stratejik 21 noktasında patlamalar oluyor, yangınlar çıkıyor. Evet. Şimdi buralar ülkenin en iyi korunan yerleri ve İran Türkiye'nin iki katı bir alana sahiptir ve birbirinden çok uzak, çok farklı yerlerde meydana geliyor. Yani böyle yan yana birbirini tetikleyen hadiselerde değil. Hı hı. Sıradan bir insanın kenarından bile geçemeyeceği kadar ülkenin en güvenlikli, en korunan yerlerinde patlamalar oluyor, yangınlar çıkıyor. Şimdi bunu İran dünyaya çok fazla şey yapmıyor, yani dünya medyasında gereken yeri bulamadı belki ama bunun arkasından şu sorular akla geliyor. Bu siber saldırı mı? Çünkü bugüne kadar Amerika İran'a sürekli çok katı bir ambargo uygulayarak ekonomik olarak, yani İsrail'in de biraz kışkırtmasıyla ekonomisini adeta felç etti. Yani bir İran tümeni 27 bin liraya kadar çıktı. Ekonomi devalüasyon, her geçen yıl hayat pahalılığı. Yani İran'da ekonomik olarak insanlar çok zor durumdalar. Yani biz hep kendi halimizden şikayet ediyoruz da. Yani ben Türkiye'de şikayet eden insanlara diyorum ki göndereceksin, bir ay İran'da kalacaksın. Zorunlu kalacaksın diyeceksin. Komşularda birer ay bırakacaksın. Ondan sonra en iyi dediğiniz İtalya'ya gitsin, İspanya'ya gitsin. Bir görsün oraları, ondan sonra gelsin Türkiye'ye, o zaman gerçek fikirler ortaya çıkar. Yani dünyadan haberi yok, böyle boş boş eleştiri yapan insanları da adeta, yani ben inanın çok tuhafıma gidiyor, gülüyorum yani. Şimdi İran'da ekonomi hakikaten çok zor durumda ve Amerika sanki ikinci bir faza geçti, İsrail ve Amerika. Yani ekonomik ambargodan sonra ikinci bir safha artık siber saldırılarla ülkenin stratejik direnç noktalarını yavaş yavaş ortadan kaldırılıyor ve işgale hazır hale getiriliyormuş gibi de bir intiba ortaya çıkıyor. Bunu önümüzdeki haftalarda, aylarda göreceğiz. Fakat bu kesin olan bir şey var. Bu öyle sıradan bir patlama, yangın hadisesi değil.
Teknik hatadan kaynaklanan bir patlama.
Yani bu kadar bir ay içerisinde 21 noktada hem de en stratejik noktada böyle bir yangının patlaması olması hayra alamet değildir.
Evet. Hocam Libya'ya geçeceğiz ama birinci bölümün sonuna geldik. Arzu ederseniz kısa bir ara verelim. Sonra Libya meselesinden devam edelim. Bu da uzun sürecek ve bayağı su götürecek bir konu. Evet. İkinci bölümde bunu enine boyuna konuşmuş olalım. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programının birinci bölümünün sonuna geldik. Kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Medeniyet Coğrafyamız programına tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu. Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam tekrar hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun, merhaba.
Birinci bölümde Ayasofya'yı konuştuk. Azerbaycan-Ermenistan meselesini konuştuk. Ve önümüzdeki cuma, önümüzdeki hafta bugün idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nı biraz konuştuk. İran'ı konuştuk. Bu bölümde de Libya'dan başlayalım. Libya'daki son durumları sizden alalım. En son Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Libya ile ilgili bir açıklama yaptı. Libya'yı kesinlikle Libya'nın bölünmesine, coğrafi olarak bölünmesine karşıyız dedi. Bunun yanında Mısır'dan da bir açıklama geldi. Mısır Meclisi'nden de asker gönderilmeyeceğine dair bir açıklama var. Bunları hep birlikte değerlendirdiğimizde durum nedir hocam Libya'da?
Şimdi önce o Mısır Meclisi ile ilgili kararı bir tahsis edelim. Mısır Meclisi bu Bingazi ve Tobruk Meclisi'nin daveti üzerine yani bir konvansiyonel bir mücadele başladığında Libya'ya asker gönderme kararı verdi. Bunun üzerine de Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti bunu bir savaş ilanı kabul ederiz dedi. Çok sert bir cevap verdi. Ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden de bu karara karşı tepkiler yükseldi. Bir de Mısır'ın yani asker sayısı olarak dünyanın 9. büyük ordusu olmasına rağmen silah gücü ve ekonomisi çok kötü olan bir devlettir. Ve orada kamuoyunun ne dediği, bunu stratejik olarak bunun ne getirir ne götürür konusu çok fazla değerlendirilmeden, çünkü Mısır'ın aldığı karar çok tehlikeli bir karar. Çünkü Mısır'ı da Sisi iktidara getiren irade halkın iradesi değil, işte Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri milyarlarca dolar bunu finanse etti. Amerika'ya rağmen Mısır ordusu bir şey yapamaz. Dolayısıyla ipin ucunun ülke dışında olduğu bir askeri yapılanma ve meşruiyeti tartışmalı bir Sisi'nin varlığı, işte bu dıştan gelen suflelerle ne yapacağı belli olmaması yönüyle tehlikeli bir durum diyoruz. Normal şartlarda biraz aklı başında bir oturmuş bir devlet sisteminin Libya macerasına girmeyeceği aklen mantıken kabul edilen bir durum. Bu nedenle onu bir rezerv olarak orada bir tutalım. Fransa'nın çok böyle Türkiye'ye karşı, yani Macron nezdinde çok adeta düşmanca meydan okurcasına bir takım beyanatları söz konusu. Burada da Fransa hani kuyruğuna basılmış bir tilki hesabı, sürekli Yunanistan'la birlikte Fransa'nın çok fazla Türkiye'ye karşı agresif davranmasında bütün hayal ettikleri hedeflerin Türkiye tarafından yani kurmuş oldukları senaryonun akamete uğraması burada çok önemli rol oynuyor. Çünkü Kaddafi devirdikten sonra Libya kaynaklarına adeta çökerek oradaki petrol ve gaz yataklarının işletilmesi, ki emperyal bir ülke olması sebebiyle Fransa'nın böyle bir hedefi vardı. Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne göndermiş olduğu bu lojistik destek sayesinde mevcut hükümet düşmeyip Hafter gerileyince, ki Hafter iktidara gelip ülkenin tamamını ele geçirmiş olsaydı bundan en karlı çıkacak ülkelerin başında Fransa geliyor idi. İşte Fransa'nın o tekerine çomak sokması sebebiyle Türkiye'ye karşı düşmanca bir takım beyanatlar veriyor, ama Fransa'nın Türkiye'nin karşısına konvansiyonel bir savaşta çıkabileceğini sanmıyorum. Şu anda Türkiye uzun bir zamandır yığınak yapıyor Ulusal Mutabakat Hükümeti ile birlikte Sirte-Cufra hattına. Çünkü bundan sonra ya karşılıklı anlaşmalarla bir geri çekilme söz konusu olacak. Hafter birliklerinin ulusal mutabakat hükümetine burayı devretmesi söz konusu olacak ki Türkiye Rusya ile de uzun zamandır bunu görüşüyor. Veya artık şimdiye kadar olduğu gibi hibrit savaşın yerini konvansiyonel savaşa bırakacak. Yani hibrit savaşta neydi? Nokta atışları söz konusu oluyordu. İnsansız hava araçlarıyla bir askeri üsse saldırı düzenleniyordu. Oradaki uçaklar, füzeler imha ediliyordu. Yani böyle lokal saldırılar ve küçük çaplı mücadelelerle alan kazanma veya kaybetme söz konusu oluyordu. Ama şu anda Sirte Cufra hattında ya topyekün bir işte tankla, topla, uçakla bir konvansiyonel bir savaş olacak ve ondan sonra durum netleşecek veya bir anlaşmayla bu durum söz konusu olacak. Ama Türkiye'nin kırmızı çizgisi şu: her ne olacaksa olsun Türkiye Libya'nın bütünlüğünün bozulmaması, yani Libya'nın ikiye üçe bölünmesi asla Türkiye'nin kabul edebileceği bir şey değildir. Çünkü şu anda Trablus hükümetinin kontrol ettiği noktalar Tunus sınırına yakın ülkenin batı yarısı. Doğu yarısı ise Bingazi, Tobruk ve Sirte'ye kadar olan bölgeler ise haritadan baktığımızda işte bizim o Antalya Körfezi'nin Teke Yarımadası'nın karşısı. Bizim Doğu Akdeniz işte münhasır alan anlaşması imzaladığımız bölge burası. Eğer Hafter taraftarları işte orada ayrı bir bölge kurmaya kalkarsa bizim Doğu Akdeniz'deki bütün o mavi vatan dediğimiz proje çöker. Türkiye bunu asla kabul etmez. Yani bu Sirte Cufra hattının da ele geçirilmesinden sonra bir masa toplanır. Onlara da artık istedikleri neyse verilir. Bir orta yol bulunur. Ama sonuçta Libya'nın toprak bütünlüğü bir şekilde korunması. Yani Libya'nın tek devlet olarak yoluna devam etmesi Türkiye'nin en birinci olmazsa olmaz şartıdır. Milli menfaatlerimiz açısından. Libya'nın bölündüğü an bizim bütün Libya ile ilgili yapmış olduğumuz her şey suya yazı yazmak gibi bir şey olur yani. Onun için Libya'nın bir bütün olarak kalması birinci hedeftir şu anda Türkiye açısından.
Macron'un da sözleri var hocam. Macron'un da ifadeleri var. Bizden de çok Ömer Çelik'in de sert tepkileri oldu. Bunlarla birlikte değerlendirdiğimizde ne çıkar?
Şimdi Macron orada tribünlere konuşuyor. Orada esas faktörlerden biri Rusya'dır. Rusya'nın bu Cufra üstünde 20 civarında son sistem gelişmiş su uçakları söz konusu. Bu uçaklar oraya indikten sonra Amerika'yı bir telaş aldı. Bu Afrika birlikleri komutanı birinci tehdidin Rusya olduğunu söyledi. Yani Rusya'nın orada olması bizim hem aleyhimize hem lehimize. Yani öyle bir tahteravalli ki aynı şey Suriye'de de söz konusu. Şimdi Rusya oradan çekilmiş olsa bütün batılı güçler ve Arap ülkeleri Türkiye'nin Libya'da ne işi olduğunu sorgulamaya yelteniyorlar idi. Fakat Rusya oraya gelince bu defa Amerika Türkiye'den yana tavır aldı. Çünkü diyor ki biz Türkiye ile NATO müttefikiyiz. Nasıl olsa bir noktada bir şekilde anlaşırız ama Rusya'nın Libya'ya çengel atması, oraya girmesi bizim bütün hesaplarımızı alt üst eder diyor. Dolayısıyla Libya'da Rusya'nın olması Amerika'nın, NATO'nun, bakın tekrar ediyorum, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun ulusal mutabakat hükümeti ve Türkiye'den yana tavır alması taktik bir tavırdı. Rusya'yı oradan atmak için. Ama Rusya'yı attığı gün ertesinde Türkiye'ye ve ulusal mutabakat hükümetine verdiği destek değişecektir ve farklı bir senaryoya gireceğiz. Yani daha büyük bir tehdit varken Türkiye'yi önceliyorlar. Yani olay böyle çok bilinmeyen bir denklemdir Libya'da. Çünkü Libya konusu daha önümüzdeki haftalarda, aylarda da konuşulacak çok büyük
bir konu.
Evet.
Hocam Yunanistan'da olan gerginliğimize de bakalım. Meis ve Rodos arasında yaşanan bir durum var. Navtex dediğimiz bir mesajlaşma mı denir?
Ya bu denizcilerin, denizcilerin kendi frekanslarından hava durumu, yani özel bir radyo frekansı üzerinden haberleşme sistemi. Yani biz şimdi şöyle düşünelim. Bu internetin, bilgisayarın hayatımıza girmesi 90'lı yıllardan bu yana, yani 20-30 yıllık bir süresi var. Hı hı. Ama Barbaros Hayrettin'den bu yana Cenevizlerin, Venediklerin, hatta 1000 yıldır gemiler denizlerde hareket ediyorlar. Bunların haberleşme sistemi bu radyo dalgaları vasıtasıyla bildirimler yapılıyorlar. İşte bu Navtex dediğimiz bu bildirimle de Türkiye, Meis Adası ile Rodos Adası arasında kalan genişçe bir bölgede hem petrol sondaj gemisini gönderdi, hem de orada bir tatbikat yaptığını belirtti.
Oruç Reis gemisini
gönderdi. Oruç Reis orada. Şimdi Yunanistan'ın iddiası şu: Antalya'nın Kaş ilçesinin hemen 2 kilometre karşısında Meis Adası var, 10 kilometre karelik bir ada. Şimdi bu adanın bir kere Yunanistan'a verilmesinin hesabı sorulmalı. Hangi dönemde, kim tarafından, nasıl verilir? Yani horoz seslerini Türkiye'den duyuyor. Meis Adası'nı bahane göstererek Konya büyüklüğündeki daha büyük bir alanı Antalya, hemen o Teke Yarımadası'nın karşısında Rodos'la Meis arasında kalan bir bölgeyi kendi karasuları olarak görüyor Yunanistan. Yani sizin 6-700 kilometrelik Akdeniz'deki o deniz ana kara sınırınızı yok sayıyor. Kendi o minnacık adasıyla Rodos arasını kapatıyor. Türkiye'de bunu kabul etmeyeceğini belirtti. Orada Navtex'i ilan etti. Gemisini gönderdi. Arkasından donanmasını gönderdi. İki Yunanlılar da Avrupa'dan biraz cesaret alarak, Fransa'nın da bu pervasız açıklamaları bundan dolayı zaten, iki donanmanın karşı karşıya gelmesi sırasında Merkel devreye girdi. İki tarafla da telefon görüşmesi yapıldı ki geçtiğimiz hafta yani Türkiye ile Yunanistan arasında bir ciddi bir sürtüşme
gerginlik
ortamı
vardı.
Gerginliği vardı. Bu Alman şansölye Merkel'in araya girip ortamı yumuşattığını söylüyor ama Türkiye yine kararlı bir şekilde şeyine devam ediyor. Yani kısaca Merkel sanırım Yunanistan'a dur daha ileri gidersen
senin için yani iyi olmaz.
Tokadı yer oturursun anlamında sanırım bir telkinde bulundu ve ortam gerginlik sona erdi. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye bugüne kadar denizde yeterince güçlü bir donanmaya sahip olmadığı için çok fazla sesini çıkaramıyor idi. Yani bu 12 adaların da elimizden gitmesi vesaire bununla alakalıdır ama şu anda Türkiye son 100 yıl içerisinde gerek hava gücü olarak, gerek deniz gücü olarak, askeri olarak, ekonomik olarak gücünün zirvesinde bir durumda ve bunda da diyor ki bu uluslararası hukuka göre de böyledir. Bu da benim hakkım. Gelirsen de haddini bildiririm diyor. Ve bu bir meydan okumadır. Bakalım Yunanistan nasıl buna cevap verecek, bekleyip göreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şey mesajı da vardı hocam. Uçak gemisi mesajı da vardı. Bu olaylarla bir alakası olabilir mi? Yani birincisinin suya indirildiğini ve tamamlanmak üzere şimdi, olduğunu, diğerlerinin devamında geleceğini.
Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki hadise şu. Ege'de yüzlerce, binlerce ada ve kayalık var. Yunanistan diyor ki ben diyor bu adaların diyor kara sularını 12 mile çıkarttım diyor. Türkiye de diyor ki bu bir savaş sebebidir diyor. 12 mile çıkarttığın zaman biz diyor Fethiye'den veyahut da İzmir'den denize girecek alan kalmaz bize diyor yani. Her taraf Ege Denizi bir Yunan gölü gibi olur. Bu bir savaş sebebidir. O zaman Yunanistan diyor ki ben bu kararı aldım ama diyor, uygulamıyorum şimdilik diyor. Yunanistan'ın ve Batı ülkelerin böyle bir politikası var. Bir karar alıyor ve karşı tarafta ciddi bir direnç görünce diyor ki tamam bu kararımdan geri vazgeçmiyorum da diyor bunu askıya aldım uygulamıyorum diyor. Bu ne demektir? Yarın bir gün sizin ayağınız tökezlediğinde, başınız sıkıntıya girdiğinde, içeride bir takım buhranlar yaşadığınızda ya diyor işte ben filan tarihte aldığım kararı uyguluyorum. Ege Adaları'nın kıta sahasını şu
12
mile çıkarttığımı, bu kararı uyguluyorum demeye getiriyor. Türkiye'de artık buna bir son vermek için işte Libya ile yaptığı anlaşma, bunu belki ileride Mısır'la da ilişkiler düzeldiğinde yapar, diğer ülkelerle de. Yani Yunanistan şimdiye kadar meydanı boş bulmuş, at oynatıyordu ve Türkiye artık gereken müdahale yapıyor. Aslında bu geç kalmış bir müdahaledir. Yunanistan'ın haddini bildirmekte çok geç kaldığımızı söyleyebilirim bu konuda.
Evet. Hocam, son olarak da AB kurtarma paketi mevzu var. AB'den 750 milyar avroluk bir kurtarma paketi teklifi geldi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi dünyada özellikle bu pandemi sürecinde ekonomilerde özellikle Mart'tan Haziran'a kadar olan o 3 aylık dönemde adeta çarklar durdu. Ve şimdi Doğu toplumlarında insanlar kıt kanaat yaşamaya alışmışlardır. Biraz daha tevekkül ehlidir Şark toplumu. Ama Batı'da mesela bir ortalama bir İtalyan, bir İspanyol pazartesi başlıyor çalışmaya. Cuma'ya kadar 5 gün diyelim ki 1000 euro para kazandı. Onu cumartesi gece yiyor orada burada. Pazar günü akşam olduğu zaman sıfır tüketerek yatıyor. Pazartesi sabah yeri başlıyor hayatını. Yani günlük yaşıyor bu insanlar. Şimdi bu son 2-3 ay içerisinde o adına hizmet sektörü dedikleri tırnak içerisinde, yani insanların kadın erkek demeden aile hayatını bitirdiler. Herkesin sokakta adeta yaşadığı bir toplum düzeni ortaya çıkarttılar. İşte bu kafeler, eğlence merkezleri, alışveriş merkezleri, yani sokaktaki hayat eve kapanınca birdenbire milyonlarca insan adeta her şeyini kaybetti. Böyle olunca da birazcık tasarruflu yaşayan, mesela Anglo-Saksonlar, Kuzey Avrupa'dakiler, yani mesela bir Hollandalı, Alman, bir İskandinavya'daki İsveçli, Danimarkalı hem disiplinli çalışırlar hem de tasarruf yaparlar. Ama Güney Avrupalılar ise, İspanyollar, İtalyanlar, Yunanlılar bu yönüyle bize de benzerler. Yani eğlenmeyi severler, para harcamayı severler. Çalışmayı da çok fazla sevmeyen, yani harcamayı daha çok seven. Dolayısıyla da hep borçlu olan topluluklar bunlar. İşte bu pandemi sürecinde hayatları çok olumsuz etkilendi ve Avrupa Birliği'nden bekledikleri desteği ve yardımı da göremeyince, yani ağza alınmayacak sözler birbirlerine sarf ettiler. Hatta İspanya, İtalya gibi ülkeler Avrupa Birliği bitmiştir dediler ve Avrupa Birliği'nden, bu İngiltere'den sonra sıradaki ülke İspanya ve İtalya çıkmayı düşünüyor idi. Ve çok ciddi bir, Avrupa Birliği'nin 1958 Roma Anlaşması'ndan bu yana en büyük siyasi krizi yaşıyor idi. Ve uzun süren toplantılardan sonra 750 milyar euroluk bir paket hazırlandı. Bakın 750 milyar euro diyorum. Yani paranın büyüklüğünü görmeniz açısından. Ve bunun 390 milyar eurosu hibe oldu. Bu üç ülkeye, İtalya, İspanya ve Yunanistan'a. Geri kalan miktar ise kredi şeklinde verilecek ve bunların ekonomilerine can suyu olması bakımından. Zaten biz Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyorduk canhıraş bir şekilde 80'li, 90'lı, 2000'li yıllarda vesaire. Mesela bu AK Parti'nin iktidara geldiği ilk yıllarda, işte bu İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamaya kadar süren o 2002-2011 arasındaki bir 8-10 yıllık süreçte canhıraş bir şekilde kendini Avrupa Birliği'ne atmaya kalkmasındaki sebep, herkes üç maymunlar oynuyor şu anda da, işte o 28 Şubat'ı yapan işte Kemalist, laik, seküler, İslam'a karşı ve İslami simgelerin hepsine karşı mesafeli olan askerin içerisinde o bir klik bal gibi darbe yapmak istiyor idi. Yani o Ayışı, Sarı Kız vesaire, şimdi her şeyi FETÖ'nün üzerine atıp Onlar kendilerini aklamaya çalışıyor ama işte onlar AK Parti hükümetinin sırtında boza pişirip hatta kapatma davası açtıkları yıllarda işte Avrupa Birliği muhafazakar kesim için, Türkiye'deki İslami hassasiyeti olan kesimler için bir sığınak, bir liman gibi görünüyordu. Avrupa Birliği'ne girmek için biz canhıraş çabalıyor idik. Fakat bu 2010'dan sonraki süreçte Türkiye'de işler değişti. Artık askerin etkisi kırıldı. Hele bu FETÖ'nün darbe girişiminin akamete uğratılmasından sonra artık mevcut hükümet ipleri eline aldıktan sonra ekonomiye ve siyasete askeri hükmettikten sonra Avrupa Birliği'ne bir baktık ki Avrupa Birliği'ni bir şirket olarak düşünecek olursak 1958'den işte 2008'e kadar olan dönemde yani 40-50 yıllık dönemde kar dağıtan bir şirket gibi düşünün. Ama son 10 yılda hep zarara ortak olan bir şirket gibi. Yani şimdi diyelim ki İtalya'ya, İspanya'ya, Yunanistan'a 290 milyar euro para hibe edildi. Pardon, 390 milyar euro. Kim hibe etti bu parayı? Yani kimin sırtından çıkıyor? Almanya başta olmak üzere yani çalışan, tasarruf eden ülkelerden. İngiltere bunu gördüğü için, İngilizler çok uyanıktır. Baktılar ki artık Avrupa Birliği'nin getirisine göre götürüsü çok daha fazla. Artık bundan sonra zarara ortak olunacak ortaklık. Çünkü ortakların birçoğu batık durumda. İngiltere hemen Brexit'le tası tarağı topladı, çıktı. Şu an buradan gelmek istediğim nokta şu. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin artık bir esprisi ve anlamı kalmadı. Çünkü Avrupa Birliği'nden işte Yunanistan, İtalya, İspanya vesaire önceden girenler epeyce bir kendi zararlarını bu kurumun üzerine yükleyerek altyapılarını hallettiler. Mesela Yunanistan'da şu anda otoyollar, limanlar, altyapı hizmetlerinin bir tamamına yakını hallolmuş durumda. Hepsi de Avrupa Birliği'nin fonlarından aldığı paralarla yaptılar. Yani 1980'li yıllardan bu yana, yani şunu söyleyebiliriz, Yunanistan 40 yıldır Avrupa Birliği'nin ekmeğini yiyerek bugünlere geldi. Bu olumlu taraf. Olumsuz tarafı ise çalışmayı unuttular. Üretmeyi unuttular ve boş bedava yaşamaya alıştılar ve şu anda da gırtlaklarına kadar borçlular. Yani biri size bedava bile parayı böyle 40 yıl verirse sonuçta tembelliğe alıştırıyor ve Yunanistan'ın geldiği nokta bu. Evet. Bu nedenle sonuç olarak toparlayacak olursak Avrupa Birliği artık ortak bir euro adı altında para birimi var ama ortak bir anayasasının bile olmadığı, ortak bir askeri teşkilatının olmadığı ve her kafadan bir sesin çıktığı, Kuzeylilerle Güneyliler arasında, yani Kuzey'in zengin, tasarruf yapan, disiplini çalışan ülkeleriyle Güney'in har vurup harman savuran ve sürekli bütçeden para tırtıklamaya çalışan ülkeleri arasındaki o derin yarık ve uçurum da her geçen yıl artmakta ve bu yönüyle baktığımızda Avrupa Birliği'nin bir 10 yıl sonraki geleceği sürdürülebilir gibi gözükmemektedir. Yani özet olarak şunu söyleyebiliriz. 2020'deyiz şu anda. Allah ömür verir de 2030 yılı görürseniz yani bir 2030 yılında bir 10 yıl sonra ne Amerika'nın bu 50 eyaletle birlikte kalıp kalamayacağı konusu ve yine 27-28'li biri ayrıldı, 27'ye düştü. Yine bu Avrupa Birliği'nin o birliğini koruyamayacağı, Amerika'nın da 50 eyaletten oluşup oluşamayacağı konusu oldukça şüpheli bir durumdur. Çünkü her iki yapının da çatırdadığını ve bir geleceğinin olmadığını görüyoruz. Çünkü bu tür birliktelikler işler iyi gittiği zaman iyi gider. Ama işler birazcık sarpa sarıp zarar yazmaya başlayınca herkes birbirini suçlar ve bir süre sonra da yollarını ayırır ve Avrupa Birliği'nin de bu yönüyle geleceği yoktur. Yani Türkiye'de böyle işte Avrupa Birliği'ne girersek felaha ereriz, rahata ereriz, demokratikleşiriz, ekonomimiz güzelleşir vesaire. Bunlar ham hayallerdir. Ama biz Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi sıcak tutmamız gerekiyor. Bugün ihracatımızın, ithalatımızın yaklaşık %50'si
bu Avrupa Birliği ülkeleriyle oluşuyor. Evet. Yani bu ticari ilişkilerimizi sürdürmemiz gerekiyor. Avrupa'da 5 milyona yakın Türkiye'den giden insanımız söz konusu, onların çocukları ve üçüncü nesilleriyle birlikte. Yani ilişkileri iyi tutmakta fayda var, ticareti geliştirmekte fayda var ama ortak olmak, o birliğe girmek gibi düşüncelerimizi çok da fazla ısrarcı olmaya gerek yok. Çünkü onların bir geleceği yok. Yani Türkiye'nin ben geleceğini Avrupa Birliği'nden çok daha parlak görüyorum. Yani evet. Şu an Türkiye Katar'la, Azerbaycan'la, şimdi Libya ve Somali ile de birlikte bu askeri üslerini kurup yani Türkiye çevresinde yavaş yavaş bir koza oluşturarak Avrupa Birliği benzeri bir bölgesel güç merkezi, bakın merkezi İstanbul olan bu Ayasofya'nın açılmasına bağlayarak tekrar söylerim, merkezi İstanbul olan yavaş yavaş Balkan ülkelerini, Orta Doğu'nun içerisindeki kendine yakın bazı ülkeleri, Kafkaslardan Gürcistan ve Azerbaycan'ı, hatta Orta Asya'ya kadar uzanarak böyle bir bölgesel bir güç merkezi olmanın yollarını aramalı. Yani Avrupa Birliği'ne üye olmak yerine kendisi Avrupa Birliği'ne benzer bir modellemeyi uygulayarak bölgesindeki mağdur mazlum ülkeleri şemsiyesi altında toplayarak böyle bir yapılanmaya, böyle bir ufka doğru kendini yönlendirmeli. Yoksa artık Türkiye günü kurtaran politikalardan vazgeçip böyle uzun yıllara matuf vizyonu olan politikalar üretmelidir ki planlar son yapma. Yıllarda da bu başkanlık sistemine geçilmesinden sonra da bu planların yapıldığını sevinerek görmekteyiz inşallah. Yani içimize dönüp de birbirimizin ayağına kurşun sıkmanın bir alemi yok.
Eyvallah. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programının bu haftalıkta sonuna geldik. Medeniyet coğrafyamızı ilgilendiren ve bizi ilgilendiren birçok meseleyi yine Halil Kurt hocamla birlikte ele aldık. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın efendim.